Rantın ve finansın üretime üstünlüğünün yarattığı sıkıntılar. Henüz 1980'li yılların ortalarındayken bir sanayi sitesinde kompresör üretimi yapan bir firmanın sahibinin İstanbul'da aldığı bir dairenin fiyatının artışıyla ilgili şöyle dediğini hatırlıyorum. Ben bir yıl önce aldığım bu gayrimenkulden bir yılda kazandığım parayı kendi işimden kazanamadım. Kendi işim dediği firma ise 50 ve 75 kişi arasında çalışan olan bir işletme. Bugün baktığımızda aynı işletmenin 3-5 kişiyle faaliyetine devam ettiğini fakat üretmeyi, sanayileşmeyi bıraktığını, alıp satan bir ticari işletmeye dönüşmüş durumda olduğunu görüyoruz. Fakat kazançlarının tamamını arazi ve arsa dahil diğer gayrimenkullere yatırdıkları için işletme faaliyetinde hiç bulunmasalar bile kira ve diğer benzeri rant gelirleriyle çabalamadan, üretmeden zenginliklerini ve yaşamlarını sürdürebilmeleri mümkün hale gelmiş bulunuyor. Üretmeden kazanmanın sadece ilgili birkaç kişiye fayda sağladığı böyle durumlar için ABD'nin ilk sendika kurucusu olan Big Bill Haywood'un şöyle bir tespiti vardır. Vahşi altın baronları için şöyle diyor Haywood. Altını onlar bulmadı, toprağın altından onlar çıkarmadı, altına onlar biçim vermedi ama her nasılsa sanki meçhul büyülü bir güç sayesinde altın onların oldu. Bugün dahi yanıtlanamayan soru şöyleydi. Piyasadan altın alıp satmaktan başka hiçbir şey yapmayan sermayedarlar bu kadar çok para kazanırken altını bulmak, yer altından çıkarmak ve biçimlendirmek için zihinsel ve fiziksel enerjilerini harcayan üretken işçilerin kazançları böylesine düşük oluyor. Ürüne el koyan rantiyecilerin onu üretenlerin sırtından böylesine çok kazanmalarının sırrı nedir? Günümüzde rant dışında bankacılık sektörünün içinde uygulama alanı bulan finans sektörünün gelişmesine bakarak bu sorunun cevabını arayabiliriz. Bankacılık sektörü 1960'lı yıllara kadar ekonominin içinde mevcut zenginliği transfer etmekten öteye bir değer yaratmadığı için ekonominin verimli bir bölümü olarak kabul görmemişti. Bu anlamıyla üretimin yarattığı değerin üstünde bir değer yaratmayan finans sektörünün ana işinin ekonominin işini kolaylaştırmaktan ileri olmadığı kabul ediliyordu. Bankaların icra ettiği işlemlerin büyük bölümünü oluşturan mevduat kabul etme ve kredi verme gibi işlemlerin daha çok üretimin yarattığı değere katkı sunmak ve destek vermek dışında ana amacı yoktu. 1970'li yıllardan sonra ne zaman ki gayri safi yurt içi hasıla hesaplamalarına dahil edilmeye başlayan finansal işlem ve ürünler ayrı bir alan olarak kabul edilmeye, gayri safi yurt içi hasılanın oluşumunu meydana getiren ekonominin ürettiği mal ve hizmetlerin içine girmeye, üretmeyen fakat diğer sektörlerin çalışmalarına katkı yapan, değer yaratan bir hizmet olarak toplumun içine alınmaya başladıktan sonra finans kendi alanını geliştirmeye başladı. Bu gelişmelerin sonrasında bankalar vereceği kredi miktarını, talep edecekleri faiz oranlarını, pazarlayabilecekleri ürünler üzerinden daha fazla söz sahibi olmaya başladılar. Bütün bu gelişmeler finans sektörünün reel ekonomi üzerindeki üstünlüğünü artırmaya ve reel sektörü kendine bağımlı hale getirmeye başladı. Sürekli kredi ihtiyacından dolayı bankalara ihtiyaç duyan işletmeler, en sıkıntıda olan KOBİ'ler zor kredi bulmakta daha dayanıksızlaşmaya başladılar. Mesela yalnızca finans sektörünün büyüklüğü ve diğer finans dışı sektörlerden daha hızlı büyümesi değil, daha çok ekonominin diğer kısımlarının davranışı üzerinde yarattığı olumsuz etkidir. Finans dışı diğer alanlarda üretimden çok finansallaşma üzerine bir yapıya dönüşmesi, işletme karlarını bu gelirler üzerinden ayarlamaya, dengelemeye çalışmalarıdır. Fransız ekonomist Thomas Piketty, 21. yüzyılda Kapital adlı kitabında yeterince vergilenmediği ve yağmacı olarak nitelendirdiği finans sektörü sayesinde zenginlerin daha zenginleştiğini, servetlerin miras olarak aktarılması sonucunda yaratılan eşitsizliğin giderilmesi için bu tür gelirlerin daha fazla vergilendirilmesini, hatta küresel çapta vergilendirilmesinin gerekli olduğunu savunmaktadır. 2015 yılında yapılan araştırmalara göre gezegenimizin en zengin 62 bireyinin toplam serveti, dünya nüfusunun alt tabakayı oluşturan yarısının yani 3,5 milyar kişinin servetiyle aynı seviyede olduğu hesaplanmıştır. Amerikalı ekonomist Joseph Stiglitz bu servetin kaynağını finans sektörünün ekonominin geri kalanına oranla aşırı boyuta varmasını mümkün kılan kuralsızlaşma uygulamalarıyla sağlanan gelirdir diye tanımlıyor. Acaba Türkiye'de oluşan gelir adaletsizliği nedenleri arasında en zengin 5-10 kişinin bu yollarla değere el koyması sayılabilir mi diye insan düşünmeden edemiyor. Sonuç olarak ülkemizin kalkınmasının en önemli göstergesinin üretmek olduğu bilindiğine göre üretme katkısı olmayan rant gelirleriyle finans gelirlerinin aslında bir değer üretmediği ve ülke geleceği için olumlu ekonomik göstergelere üretmek dışında yapılan yatırımların katkı yapmayacağı bilinciyle topyekun ve tamamen gayri safi üretim seferberliği uygulanmalıdır. Faydalı olması dileğiyle yazan Cengiz Sergünlü.